Kolombiya barış süreci şu an pek çok sıkıntıyla devam ediyor ama zaten barış süreci genel olarak dura kalka ilerleyen süreçler. Fakat toplumsal cinsiyet perspektifinin anlaşma metnine ve bir barış sürecine dahil edilmesi açısından şimdiye kadar gördüğümüz en ileri, en gelişmiş, en umut veren örnek. Demos Araştırma Merkezi, Türkiye'de ve dünyada çatışma ve barış, toplumsal cinsiyet, insan hakları, geçiş dönemi adaleti ve hafıza gibi konularda ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. Demos'tan sesleri Spotify, Apple Podcast ve diğer podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Bu podcast, Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye temsilciliğinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
Evet, başladık.
Merhaba, ben Nisan.
Ben de Güley.
Odağımızdakilerin bu bölümünde barış ve toplumsal cinsiyet konuşacağız. Bu bölümü 8 Mart'ın hemen ertesinde çekiyoruz. 8 Mart coşkumuz hala canlıyken. İlk bölümümüzü toplumsal cinsiyet ve barış ilişkisine ayırmaya karar verdik. Bu yüzden de çok heyecanlı ve keyifliyiz. Hem 8 Mart'ın ertesi olmasından dolayı ikimiz de feminist yürüyüşe katılmıştık dün gece. Hem de ülkenin bugünlerdeki en acil ihtiyaçlarından biri olduğunu düşündüğümüz için bu konuyla başlamak istedik. Bugün de çatışma ve barışa dair toplumsal cinsiyet perspektifinden nasıl bakabiliriz? Kadınların ve LGBTİ artıların bu süreçlerde rolü nelerdir, katkıları nelerdir ve nasıl bir mücadele yürütüyorlar? Biraz bunları konuşmak istiyoruz.
Aslında dün biraz bu konuya bakarken Kolombiyalı feminist aktivist Marina Gallego Zapata'nın bir sözüne denk geldim ve onunla açabiliriz diye düşündüm. Kadınlar olmaksızın barış asimetrik ve parçalanmış bir barıştır diyor. Ne düşünüyorsun bu söz hakkında Nisan?
Kadınlar olmaksızın barış asimetrik ve parçalanmış bir barıştır. Asimetrik ve parçalanmış bir barış olacağına katılıyorum. Özellikle Kolombiya'da yaptığımız araştırmadan yani edindiğimiz izlenim ve deneyimlerimiz üzerine de o kısmı bence çok güzel anlatıyor ama cümlenin ilk kısmı yani kadınlar olmaksızın doğru ama sadece kadınlar değil buradaki eksik LGBT'ler nerede örneğin belki bunu da kapsayacak şekilde tartışmak gerekiyor. Sanırım biz de buna değineceğiz bugün zaten. Sen nasıl düşünüyorsun? Sana nasıl gelmişti bu alıntı?
Yani buna ben de katılıyorum. Yani tabii ki barış inşasında kadınların sahneden itilmeye çalışılması veya hiçbir zaman dahil edilmemesi hepimizin artık sık sık tartıştığı bir konu ama bu hani bu spesifik sözde zannedersem ben bu cinsiyet ikiliğine de takıldım aynı zamanda. Hani evet erkekler yapıyordu ama şimdi bir de kadınları da alalım. Bu ikiliği yeniden üretelim gibi algıladım. O yüzden sana katılıyorum biraz. Belki biraz daha genişletmek lazım. Biraz daha toplumsal cinsiyet eşittir kadın gibi değil de biraz daha geniş bir şekilde ele almak lazım.
Doğru söylüyorsun. Aslında biraz daha liberal bir yaklaşıma işaret ediyor sanırım bu. Bu benim gördüğüm kadarıyla maalesef pek çok kadın örgütünün hala içine düştüğü de bir yanılgı. Yani barış süreçlerine katılımı tartışırken de böyle bir erkekler var bir de kadınların eşit katılımı olsun diyor. Bu aslında epey dar bir yaklaşım olabiliyor. Bu benim aklıma şunu da getiriyor. Yani çatışmanın kadınlar ve LGBT'ler üzerindeki etkilerin erkeklerden nasıl ayrıştığı ve farklı şekilde nasıl deneyimledikleri. Buradan da aslında barış süreçlerinde neden onların yer almasını örneğin bu kadın aktivistin vurguladığı gibi. Bunu neden önemsediğimizi belki buradan da tartışabiliriz. Sen bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misin kendi çalışmaların ve gözlemlerin üzerinden? Çatışmanın etkileri nelerdir bu bahsettiğimiz gruplar üzerinde?
Evet, ya aslında kadınların bilhassa işte çatışmadaki deneyimleri, ne gibi bir role büründükleri konusu eskiden tamamen görünmezken şimdi biraz daha görünür hale geldi. Belki de şundan bahsetmek lazım. Yani çatışmada kadınların deneyimleri çatışma olmayan tırnak içinde barış dönemlerinde zaten çok mu farklı da şimdi biz çatışmada kadınların neler yaşadığını ayrıyeten konuşma ihtiyacı duyuyoruz. Bunda da tabii aslında bu konuyla ilgilenenlerin çok yakından bildiğini düşündüğüm Cynthia Cockburn'un The Continuum of Violence, şiddetin sürekliliği diye tabir ettiği bir kavram var. Ve hatta Demos yayınlarından çıkan bir çeviride de buna da bir atıf var. Aslında şöyle bir şey söylüyor Cynthia Cockburn, bir alıntı yapmak istiyorum ona. Toplumsal cinsiyet kişisel olandan uluslararası olana, evden arka sokakta sıralanan tanklara ve gizli bombacının sortisine uzanan geniş bir düzlemde farklı noktalardaki şiddeti birbirine bağlar. Barış zamanlarında koca dayağı ve evlilik içi tecavüz, eve kapatılma, drahoma yakmaları, töre cinayetleri ve kadın sünneti, savaşta askeri tecavüz, zapt etme, fuhuş ve cinsel işkence. Aslında bahsettiği şey şu diye düşünüyorum. Kadınların tırnak içinde barış denilen veya en azından çatışma yokluğunda yaşadıkları deneyimlerin çatışma sırasında da biraz daha yükselerek, biraz daha belki ağırlaşarak maruz kaldıkları. Ve aslında Cynthia Cockburn de burada özellikle cinsel şiddetten bahsetmiş. Hı hı. Nitekim evet, kadınların çatışmada ne gibi şeyler deneyimledikleri konusuna bakıldığında herkesin aklına gelen ilk şeylerden biri cinsel şiddet oluyor. Buna da çok şaşırmamak lazım. Yani tarihe baktığımız zaman işte uluslararası insancıl hukukta çok uzun süre hiç düzenlenmeyen bir şeyden bahsediyoruz. Hı. Son derece normalleştirilmiş, son derece kanıksanmış, savaşın yan etkisi olarak adeta kabul edilmiş bir şeyden bahsediyoruz. İşte İkinci Dünya Savaşı'na baktığımız zaman, işte Nürnberg, Tokyo mahkemelerine baktığımız zaman örneğin, tabii ki orada aynı zamanda galibin, yani zafer zafere ulaşanın adaletinden bahsetmek belki daha doğru olur, ama ona rağmen yine de cinsel şiddetin hiç hesaba katılmadığını görüyoruz. Yani biliyoruz ki ABD askerleri 860 bin Alman kadına tecavüz etti. Yine aynı şekilde Sovyetler Birliği askerleri 2 milyondan fazla Alman kadına cinsel şiddet uyguladı. Bunların hiçbiri halen yargılanmadı. Tabii ki 90'lardaki mahkemeler aracılığıyla özellikle Ruanda ve eski Yugoslavya'da yaşanan cinsel şiddet üzerine bu mahkemelerin artık bu cinsel şiddeti tanımama gibi bir imkanı da kalmadı. Çünkü soykırımın da bir aracı olarak kullanıldı orada cinsel şiddet. Ama bu devirde artık, yani bunları yaşadık, bu kadar yargılandı, soykırım olarak tanındı, insanlığa karşı suç olarak tanındı, savaş suçu olarak tanındı. Bitti mi? Hayır, hala bitmedi. Yani halen örneklerini maalesef çok güncel bir şekilde gördüğümüz bir suç türü.
Bununla ilgili geçen şöyle bir yorum okumuştum. Bu cinsel şiddete yapılan vurgunun tam senin söylediğin gibi, yani daha önce çok görünmez olan bir şey, sonra epey kabul edildi. Fakat şimdi bunun aslında biraz dar bir çerçeve olarak kalabileceğinden bahseden bir şey okumuştum. Senin düşünceni merak ediyorum onunla ilgili. Yani bu savaşta bir neredeyse bir silah olarak tecavüzün ve cinsel şiddetin kullanılmasına yapılan vurgunun bazen sadece sanki kadınlar ve LGBT'ler bunu deneyimliyormuş savaş boyunca gibi bir yoruma sınırlı kalabildiğini söylüyordu okuduğum yazı. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun?
Ya evet, aslında bu son zamanlarda çok sıkça tartışılan bir konu haline geldi ve ben de bunu önemli buluyorum gerçekten. Ya aslında iki şey oldu. Cinsel şiddet hem sadece kadınların tecrübe edebileceği bir şeymiş gibi yansıtılır oldu, bu bir. İkincisi de bir kadının başına gelebilecek en kötü ihlalmiş gibi yansıtılır oldu. Bu da iki. Bence bu iki önermenin yanlış olduğunu zaten biliyoruz. Ama evet, bu cinsel şiddetin artık fetişize edilmesi adeta, özellikle işte bu uluslararası güvenlik çalışmaları nezdinde veya işte uluslararası ilişkilerde, keza uluslararası ceza hukukunda artık bu kadar ön plana çıkmasıyla birlikte biraz bir fetişizasyon eleştirisi de gelmeye başladı. Keza artık işte biliyoruz ki BMGK kararlarında özel olarak cinsel şiddete atıf yapılır oldu, çatışma bağlantılı cinsel şiddete. Ama yine aslında işte Cynthia Enloe'nun bahsettiği bu kadınlar ve çocuklar gibi birleştirilmiş bir grup. Kadınlar ve çocuklar sadece mağdurlar, sadece kurtarılmalılar ve mutlaka onları kurtarmaya birileri gelmeli. Bunun da tabii güvenlik çalışmaları açısından da belli sonuçları oldu ve yine postkolonyal feministlerin çok sıkça eleştirdiği, başta işte Gayatri Spivak'ın eleştirdiği, işte beyaz erkekler kahverengi kadınları kahverengi erkeklerden kurtarıyor gibi, yani biraz buna döndü ve sömürgeci devletlerin özellikle şiddeti meşrulaştırmak için kullandığı bir araç haline geldiği gibi eleştiriler de yöneltiliyor. Tabii beyaz olmayan kadınların iradelerini tamamen elinden alıyor ve yine bu işte barış inşası, sivil toplum, insani yardım endüstrilerinin de istemsizce beslediği bir ön kabul haline geliyor. Bu kadınların kurtarılmaya ihtiyacı olduğu ve mağdur oldukları sadece.
Bununla ilgili şey geliyor aklıma. Belki yani onunla paralel bir şey olarak düşünülebilir. Tam bu dediğin beyaz erkeklerin kurtarıyor olma durumu. Yani bu şeyi de gölgeliyor sanki. Biliyoruz ki bir sürü barış koruma gücü, BM'ye bağlı askerler. Zaten beyaz askerler de üstelik yani güya barış dönemindeyken cinsel şiddetin failleri durumunda. Yani onu da çok kenarda bırakan bir şey gibi bir taraftan.
Evet, aynen öyle. Yani bu da son zamanlarda sıkça tartışılan bir konu oldu. Zannedersem Haiti'deki kasırga sonrası orada doğan, cinsel şiddet sonucu doğan bebeklerin ve onları desteklemeyen beyaz erkeklerin sorumluluğu üzerine çok ciddi bir takım soruşturmalar da yapılmaya başlandı Birleşmiş Milletler içerisinde de. Tabii sadece BM değil, yani Oxfam'da da aynı şey yaşandı. Cinsel şiddetin aynı zamanda bir tek sanki kadınlar tarafından tecrübe edilen bir şeymiş gibi yansıtılması da problemli, dediğim gibi. Yani bunu muhakkak ki evet, erkekler, oğlan çocukları ve ikili cinsiyet sistemine uymayan kimseler, LGBT artılar da ne yazık ki tecrübe ediyor. LGBT artılar bakımından cinsel şiddetin tırnak içinde işte düzeltici, cezalandırıcı bir boyutu da var ne yazık ki.
Bu aslında çatışma dönemine has bir şey de değil bir yandan ama yine o şiddetin devamlılığı dediğimiz şeyi görüyoruz bir taraftan.
Evet, kesinlikle katılıyorum. O şiddetin sürekliliğini çok iyi ortaya koyan bir şey bence. Yani zaten işte sözde barış dediğimiz ya yani aktif çatışma yokluğu dönemlerinde gördüğümüz şiddetin militarizasyonla birlikte iyice güçlenen ataerkiyle beraber işte çatışma dönemlerinde artık çok aktif bir şekilde kendini göstermesi.
Sen bir de başta bu konudan bahsederken demiştin ki bu aynı zamanda şöyle bir risk de içeriyor. Kadınlar sadece sanki savaş ve çatışma süreçlerinde cinsel şiddet mağduru olarak varlar ve başka hiçbir rolleri yokmuş gibi. Onu birazcık açabilir misin?
Son dönemde yine sıkça tartışılan bir konu oldu. İşte tırnak içinde IŞİD gelinleri üzerinden mesela kadınların çatışmada fail olduğu durumlar. Tabii bunun ilk patlayışı da IŞİD değil. Hatırlarız hepimiz Irak Savaşı sonrasında Abu Ghraib hapishanesinde Lindy England diye bir Amerikan askerinin esirlere, savaş esirlerine işkence yaparkenki görüntüleri o dönem çok da büyük ses getirmişti. Ve kadınların, işte kadınlar ve çocuklar bir mağdur grubu olmaktan çıkıp aslında fail olabileceklerine dair de yeni bir görüş geldi bir anda. Sanki o ana kadar kadınlar hiç fail olmamıştı. Biz onunla bunu öğrenmişiz gibi. Sonrasında da IŞİD'le beraber özellikle işte ezidi kadınlara yapılanlar üzerinden mesela işte bir kadın bir kadına işkence ediyor üzerinden çok fazla sansasyonel bir şekilde tartışıldı. Yani yine çok ikili sunulduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani bir tarafta sadece ya mağduruz, tamamen mağduruz ve elimiz kolumuz bağlı ve kurtarılmamız gerekiyor beyaz erkekler tarafından ya da öteki tarafta şeytanın ta kendisiyiz. İşte diğer kadınlara işkence edecek kadar şeytaniyiz. Halbuki yani ben hiçbir savaş suçlusunun, hiçbir soykırım failinin şeytan olarak adlandırılmasını istemem. Yani bu çok bilinçli bir ideolojinin sonucu. Yani bunu şeytan gibi kelimelerle sanki insanlıktan çıkarmak bana çok doğru gelmiyor. Bence uluslararası adaletin, uluslararası ceza adaletinin de özellikle kaçınmaya çalıştığı şeylerden biri bu.
Biraz sorumluluğu sanki onların üzerine alıyormuş gibi çünkü o zaman.
Kesinlikle. Evet, o yüzden bu ikilikten de belki de yani bu ikiliğin ara formunu bulmamız gerekiyor. Artık ben erkekler bakımından şeytan dendiğini görmüyorum. Yani belki evet 2. Dünya Savaşı akabinde bu konuşuluyordu ama artık çok sık söylenen bir şeydir. Hayır, bu insanlar şeytan değil veya deli değil veya sapık değil.
Evet.
Hayır, bu gayet bilinçli işte evet bu kötülük.
Evet.
Bunun hakkında konuşabiliyor olmamız lazım diye. Kadınlar için de bu aşamaya umarım geleceğiz yakında.
Bu iki şey aklıma getirdi. Bir tanesi barış çalışmaları ya da geçiş dönemi adaleti çalışmaları. O literatürdeki bu mağdur ve fail tartışmaları. Yani aslında bu iki kategorinin çoğunlukla ana akımda iki birbirinden çok ayrı kategori gibi tartışılıyor olması. Ama bir kişi üzerinden ya da toplumlar üzerinden baktığında aynı kişinin farklı zamanlarda hem çatışmanın farklı zamanlarında ya da hayatının farklı dönemlerinde hem mağdur pozisyonda hem fail pozisyonda olabileceği gerçeği. Yani bu birebir bununla alakalı değil belki ama senin kurduğun örnek üzerinden bu bana çok mantıklı ve buraya oturuyor gibi geldi. Çünkü bu aradaki yani bu karmaşık sistemi ve gerçekliği görmediğimiz zaman aslında elimizde olan şeyle nasıl başa çıkacağımız ve ona dair ne geliştireceğimiz de biraz belirsiz bir hale geliyor.
Dediğin gibi bu konu özellikle Uganda'da çok tartışılıyordu diye hatırlıyorum ben de. Yani özellikle işte çocuk yaşta askerliğe zorlanan bir sürü çocuk var orada ve bu çocuklar hem mağdurlar tabii ki çünkü zaten 18 yaşından küçük ailelerinden zorla koparılmış ve uyuşturucu verilerek çoğu zaman işte çatışmaya dahil olması, öldürmesi, işkence yapması, talep edilen, emredilen, başka bir seçenek bırakılmayan çocuklar var. Tabii ki mağdurlar ama aynı zamanda evet faillerdi. Yani bu aslında bizim ikili olarak düşündüğümüz bazı kavramların gerçekte çatışmanın gerçekliğine ne kadar uymadığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Benzer bir şey bence kadınların ve LGBT artıların işte çatışmadaki rolünün sadece mağdur ya da fail olarak ele alınmasında da var bence böyle bir problematik bir algı. Ve aslında üçüncü ve çok önemli bir boyutu var onların çatışmadaki rolünün. Bu da barış inşasındaki rolü. Kadınlar ve LGBT artılar çatışmanın sona erdirilmesi, barışın inşa edilmesi hakkında ne gibi rollere sahipler? Aslında bu da senin hem Kolombiya'da çalıştığımız, demos olarak çalıştığımız bir konu hem de senin şahsen de çok ilgilendiğin bir konu.
Evet, belki böylelikle biraz çatışmadan barışa kaydırabiliriz odağımızı. Biz öncelikle Kosova, Sırbistan, Suriye ve Sri Lanka'yı içeren bir çalışma yapmıştık. Bununla ilgili ve Kosova ve Sırbistan'da bizzat saha çalışması yapma şansımız olmuştu. Ve tam da senin bu bahsettiğin şeye bakıyorduk aslında. Kadınlar ve LGBT'ler barış aktivizmini nasıl ve hangi araçlarla yürütüyor? Oradan bizim için en etkileyici sonuçlardan biri ve en ilham verici olanlardan biri şuydu. Hem çatışma döneminde hem barış döneminde bu mücadeleler farklılaşıyor ama kadınlar sürecin gerekliliklerine göre çok yeni araçlar geliştirebiliyor. Ve bu bize çok umut verici gelmişti. Şöyle bir örnek geliyor aklıma. Örneğin Kosova'da çatışmanın çok yoğun devam ettiği dönemde, henüz Yugoslavya'nın yıkılması süreci yaşanırken, yollar kapalı, seyahat hakları ellerinden alınmış durumda insanların. O zaman kadın örgütlerinin geliştirdikleri yöntem şu: bir araya geliyorlar, 3 kişi, 5 kişi ne kadar bulabilirlerse gezici bir sağlık merkezi kuruyorlar örneğin ve bir şekilde o ücrada kalmış köylere gidip kadınlara, kız çocuklarına sağlık hizmeti götürmeye çalışıyorlar. Bunun kendisi zaten çok kıymetli ama bu bir de şuna yol açıyor. Kadınlar bunlara gide gele güven duymaya başlıyor orada birlikte kendilerine sağlık hizmetini götüren kadınlara. Ve kendi komşusunu getiriyor, çocuğunu getiriyor. Ve sonuçta aslında başta yola çıkma sebepleri bu olmasa bile şiddeti raporlaştırabiliyorlar bu kadınlar. Yani çünkü gelip giden kadınlar evde uğradığı şiddeti anlatıyor. Arnavut kadınlar bu bahsettiklerim. Sırp güçlerinden uğradıkları şiddeti anlatıyor. O sırada en çok tabii ki kız çocukları etkileniyor. Çünkü yollar kapanınca mesela aileler çocukları okuldan alıyor hemen. Bu kadınlar benzer bir şekilde okuma yazma atölyeleri düzenliyor örneğin. Yani o sırada temel ihtiyaç neyse, mesela sağlık hizmeti götürmek belki bakıldığı zaman bir barış aktivizmi gibi görülemeyebilir doğrudan. Ama tam da böyle bir şey aslında. Yani çatışmanın kadınlar çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak için böyle bir müdahale içindeler. Ve aynı kadın grupları çok örgütlüler. Yani başka bir belki gözümüze çarpan ve akılda tutmamızın iyi olabileceği şey bu olabilir. Gerçekten çok örgütlü bir şekilde sürece müdahale edebiliyorlar ve o şiddeti belgelendirme dediğim süreç örneğin sonradan şu işe yarıyor: uluslararası kurumlara, Birleşmiş Milletlere, bu alanda çalışan ama o sırada yerelde ulaşımı olmayan pek çok kuruma bunlar sunuyorlar aslında. Yani böyle böyle şeyler yaşandı diye. Benzer bir şeyi, bu örgütlülük meselesi aklıma Kolombiya'yı getirdi. Barış anlaşması imzalandıktan bir sene sonra biz orada bulunup hem kadın örgütleriyle hem de LGBT örgütleriyle görüşmüştük. O süreçte neler yaptılar, barış sürecine nasıl katıldılar diye. Yine orada bizim için en çarpıcı olan aslında bir arada hareket edebilmeleri ve çok uzun yıllardır zaten ortak barış taleplerini somutlaştırabilmiş olmalarıydı. Ve bence şu önemli: Kolombiya barış süreci şu an pek çok sıkıntıyla devam ediyor ama zaten barış süreci genel olarak dura kalka ilerleyen süreçler. Fakat toplumsal cinsiyet perspektifinin anlaşma metnine ve bir barış sürecine dahil edilmesi açısından şimdiye kadar gördüğümüz en ileri, en gelişmiş, en umut veren örnek. Ama bu şu demek değil: o masa, müzakere masası kurulduğunda taraflar doğrudan toplumsal cinsiyet bakış açısını ya da LGBT ve kadın aktörleri oraya dahil etmiş değiller. Hatta ilk süreç başladığında heyetlerde kadın temsilci falan yok. O denli aslında geriden başlıyor. Ama burada yani örgütlerin başarısı şu: hemen bir araya geliyorlar. Başkentte, Bogota'da büyük bir zirve topluyorlar. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı. Kolombiya'nın farklı yerlerinden ve Kolombiya çok çok karmaşık bir toplumsal yapıya sahip bu anlamda. Yerliler var, Afro-Kolombiyalılar var, Beyaz Kolombiyalılar var, pek çok LGBT örgütü var farklı bölgelerde. Hepsi bir araya geliyor ve çok hızlı bir şekilde diyorlar ki bizim temel ve somut taleplerimiz şu anda bunlar: masada yer almak, müzakere masasında heyetlere dahil olmak, cinsel şiddetin üzerinden geçirmemesini sağlamak, onun mutlaka ayrı bir şekilde ele alınmasını sağlamak ve hakikaten çok hızlı bir şekilde sonuç alıp hem heyetlere giriyorlar hem de bir toplumsal cinsiyet alt komisyonun kurulmasını sağlıyorlar. Ama eğer bu şekilde hızlı ve somutlaştırabilecek, o farklı ideolojik arka planlara rağmen bir arada olabilecek bir örgütlü yapıları olmasaydı, muhtemelen pek çok başka barış süreci gibi yine geride kalacaktı kadınların ve LGBT'lerin mücadelesi.
Evet, bu bana şunu hatırlattı. Kolombiya'daki onarım kanunu ilk çıktığında ve cinsel şiddetten hayatta kalanlara da tazminat vesaire sağlayan bir kanundu bu. Orada bir işte cinsel şiddetten hayatta kalan herkesin sınırsız ve ücretsiz işte medikal ve psikolojik sağlık hizmetine sahip olacağı gibi bir hüküm var. Fakat bunu bunun uygulanması için, bunun icrası için bakanlıklar tarafından getirilen şartlardan bazıları o kadar katı ki aslında birçok hayatta kalan bu hizmetlere erişim sağlayamaz hale geliyor. Fakat yine kadın örgütleri o kadar işin içinde ve o kadar aslında hayatta kalanlarla irtibat halindeler ki bunu derhal fark edip hemen toplanıp hem yerel sivil toplum kuruluşları, yerel örgütler hem de yanlarına biraz belki de işte Inter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru konusunda onlara belki teknik bilgi sağlamış olan veya işte hak savunuculuğu konusunda biraz belki o uluslararası bakış açısını getirmiş olan bazı uluslararası örgütleri de yanlarına alarak bir konsorsiyum, bir işbirliği halinde Kolombiya'nın Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunuyorlar ve o hükmün iptal edilmesini sağlıyorlar. Böylece hayatta kalanlar daha rahat bir şekilde o sağlık hizmetlerine erişebiliyorlar ve bu da aslında onların yani biz tamam bu barış anlaşması imzalandı ve biz buradan çekiliyoruz demediğini ve bu sürecin aktif olarak bir parçası olmaya devam ettiklerini, barışın izlenmesi ve raporlanması konusunda da çok aktif rol aldıklarını gösteriyor. Buna ek olarak da yani yurt dışındaki kurumlarla da işbirliklerini sürdürdüklerini, işte koalisyonlara gittiklerini, belki işte feminist politika anlamında aynı şeyleri düşünmüyorlar ama işte bir spesifik amaç için biz burada işbirliği yapacağız diyerek yan yana geliyorlar, omuz omuza veriyorlar. Peki bununla bağlantılı olarak ben aslında yine barış alanında çalışan işte kadın örgütleri, başkaca örgütler, bunların aralarında nasıl bir dirsek teması var? Ne gibi koalisyonlar, işbirlikleri kuruyorlar? Ne konularda beraber çalışıyorlar? Bu konuda ne gibi gözlemleriniz oldu?
Ya bu aslında çok önemli bir konu. Çünkü bizim ne yazık ki Türkiye'de olmadığını fark ettiğimiz ve hani epey bir Kolombiya ile bu anlamda farklılık gösterdiğini düşündüğümüz şey şuydu. Sivil toplumun çoğunluğu zaten barış meselesine hazırlıklı ve örgütlü. Şunu kastediyorum. Elbette Türkiye'de pek çok aktivist ve sivil toplum kuruluşu barış için mücadele ediyor. Ama kastettiğim şöyle bir şey. Ana gündemleri barış olmasa da diyelim ki bir kadın örgütü, yani başka konularda çalışmak üzerine kurulmuş, mutlaka çalışma alanlarından biri barışa dair. Ya da en azından çatışmanın kendi çalıştığı gruplar üzerindeki etkisine dair. Şöyle örnek vereyim. Karayip bölgesindeki bir LGBT örneği örgütü. Kurulma sebebi doğrudan barış mücadelesi olmayabilir ama mutlaka çatışmanın o bölgedeki Karayipler'de yaşayan LGBT'ler üzerindeki etkisine dair bir program geliştirmiş. Bu ne demek? Yani doğrudan barış süreci o sırada yaşanmıyor bile olsa o süreç başladığında ülkedeki pek çok kurumun zaten hazırlığı var ve bir araya gelip müdahale etmeleri çok çok daha kolay oluyor. Onun dışında senin soruna daha doğrudan örnek olarak koalisyonların ve işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünmüştük oradayken. Bu hem kadın örgütleri içindeki meseleye dair. Çünkü bu kadın örgütlerinin, bizim görüştüklerimizin de böyle, feminizm anlayışları da birbirinden çok çok farklı doğal olarak. Bir kısmı çok daha liberal bir yerden bakıyor, bir kısmı çok daha kesişimsellik perspektifini temel alarak bakıyor. Ama hepsi bu sürece ortak katılımı ve somut ortak taleplerle katılmalarının önemine işaret ediyordu. Bunun bir yandan şöyle bir önemi var. LGBT örgütlerinden de bu sürece doğrudan katılan ve görüşmelerin gerçekleştiği Havana'ya gidip orada yer alan örgütler var. Fakat bu sürecin aslında toplum nazarında, özellikle de barış sürecini çok desteklemeyen toplumsal kesimler açısından en büyük dezavantaj gibi görünen boyutu diyeyim, toplumsal cinsiyete verilen önem. Yani şöyle ki, barış anlaşması imzalandıktan bir süre sonra referanduma gidilmişti Kolombiya'da. Aslında zorunlu değildi o referandum ama daha çok destek getireceğini düşünerek gidiyorlar. Ve çok küçük bir farkla barış anlaşmasına hayır diyenler kazanıyor.
Hatırlıyorum bunu, evet.
Evet, eminim hatırlıyorsundur. Ve bu referandum aslında bağlayıcı bir referandum olmadığı için barış anlaşması imzalayan taraflar diyor ki tamam biz yine de imzalıyoruz. Biz bunu dinlemeyeceğiz. Peki. Ama orada çok önemli olan şey şu ki hayır kampanyasını örgütleyenlerin, yani barış istemiyoruz diyenlerin temel kendilerinin üzerine kurdukları nokta şu: bu barış anlaşmasında toplumsal cinsiyet ideolojisi var. Gender ideology var. Ve biz buna karşıyız diye.
Bunu bilmiyordum.
Evet, ve bu çok ilginç.
Ben şunu hatırlıyorum. Orada bir işte siz cezasız bırakıyorsunuz gerillaları gibi bir hayır kampanyası olduğunu hatırlıyorum çok net bir şekilde. Yani işte hapis cezası, çünkü yani biraz belki işte hapishanecilik üzerinden ilerleyen bir cezalandırma anlayışı hakim demek ki. Ve siz işte bu silahsızlandırma, işte demobilizasyon çalışmaları çerçevesinde sadece işte çiftliklerde çalışma gibi şeyler öngörmüşsünüz. Biz bu insanların hapis yatmasını istiyoruz. Hepsi müebbet almalı. Böyle bir şey yoksa biz buna karşıyız gibi bir akım olduğunu da hatırlıyorum. Yani daha böyle klasik anlamda cezalandırıcı, öç alan belki ceza anlayışından ilerleyen, ceza adalet anlayışından ilerleyen. Ama bu gender ideology kısmı beni şu an çok şaşırttı ve biraz aslında işte Macaristan'da falan gördüğümüz işte toplumsal cinsiyet çalışmaları bölümlerinin kapatılmasına varan şeylere benzer bir yaklaşım galiba.
Kesinlikle çok paralel, doğru söylüyorsun ve verdiğin örnek de çok doğru. Yani diğer sebeplerden biri de o. Onun bu bahsettiğin hani gerillaların topluma kazandırılmasıyla ilgili bir süreç aslında o. Orada da şöyle bir eksik tespit ediyordu bizim görüştüğümüz örgütler. Aslında daha yoğun bir şekilde toplumun bu sürece hazırlanması gerekiyordu. Mesela barış eğitimi programlarının yapılması gerekiyordu ki bu gerillaların geri döneceği ve orada işte bir şekilde toplumsal hayatı yeniden kazandırılacağı diyelim, gruplar buna hazır olsun. Yoksa geri döndüklerinde böyle bir kaynaşma olmayacak, yani büyük bir sıkıntı çıkacak diye. Toplumsal cinsiyet ideoloji meselesi de şöyle, hakikaten bunun üzerine kuruyorlar. Özellikle de kiliseyle de birlikte. Sadece partilerin dayandıkları şey bu. Yani eğer bir barış anlaşması imzalanırsa toplumsal cinsiyet ideolojisi hakim olacak diye. Bunun üzerine şöyle tartışmalar başlıyor. O zaman biz barış anlaşmasında toplumsal cinsiyete dair getirdiğimiz değişiklikleri ya da oradaki kazanımları geri alalım diye. Ve tabii böyle bir durumda ilk feda edilmeye hazır olanan ve yani en çabuk kaybedilebilecek kazanım aslında LGBT'lere dair olanlar. Evet. Ve çok büyük böyle bir risk ortaya çıkıyor. Ve görüştüğümüz LGBT örgütleri bize demişti ki bunun olmamasının bir sebebi var. O da bizim kadın örgütleriyle, feminist hareketle birlikte hareket etmemiz ve ortak bir duruşla hayır bunu geri vermeyeceğiz. Yani bizim kazanımımız ve bundan geri adım atmıyoruz demeleri. Ve sahiden de belli kelime seçimlerine dair değişiklikler oluyor. Ama somut kazanımlar geri alınmıyor barış anlaşmasında. Başka şeyler değiştirilerek imzalanıyor. Dolayısıyla bu sorduğun şey çok çok önemli. Yani bütün bu farklı yerlerde duran örgütlerin bir arada hareket etmesi ve işbirliği içinde olabilmesi ve ortak bir mücadele kurması aslında. Evet.
Yani kadın ve LGBT artıların ittifak kurmasının barış bakımından önemini anlatan çok güzel bir örnek aslında bu. Evet. Peki biraz Türkiye'den bahsedecek olursak burada barışın inşasında toplumsal cinsiyet perspektifi ne gibi gözlemlere yol açıyor sence?
Bahsettiğim farklı yerlerden örnek, yani hem Kosova'dan hem Sırbistan'dan hem Kolombiya'dan pek çok paralelliği buradaki kadınların mücadelesinde de görmek mümkün. Hatta biz bu araştırmamız yayınlandıktan sonra burada bir uluslararası çalıştay düzenlemiştik. Kosova'dan ve Sırbistan'dan hem kadın aktivistler hem de siyasetçiler gelmişti ve biz buradan da barış mücadelesi yürüten kadınları davet etmiştik. Hem Kürt kadınları hem batıda yaşayan kadınlar. Dolayısıyla ortak bir deneyim paylaşımı olmuştu ve o zaman pek çok paralellik aslında gözümüze çarpmıştı. Şöyle bir şeyden bahsediyorum. Örneğin barış için kadın girişimi çok aktif bir şekilde barış için çalışma yürüttüler ve bu da sürecin gidişatına göre farklılaşan yöntemleri ve araçları oldu. Örneğin ablukalar devam ederken ya da çatışmanın yoğunlaştığı başka zamanlarda doğrudan çatışma bölgesine gitmek, oradan veri toplamaya çalışmak ya da oraya yardım götürmeye çalışmak, mültecilerle dayanışmak belki. Yani bunun veçeleri ve zamanları değişiyor. Başka zamanlarda sokakta eylemler örgütlemek ve barış talebini yükseltmek. Bunun dışında tabii ki Kürt kadınlarının çok uzun yıllardır süren çok büyük bir mücadeleleri var. 90'lardan beri süren ve hep alanlarda ve hep siyasetin önünde olan. Bir yandan da şeyi düşünüyorum. Dün hani sen de fark etmişsindir muhtemelen. Feminist gece yürüyüşünde pek çok pankart aslında kadınların barış talebini öne çıkarıyordu. Ve bu bence çok kıymetli. Yani aslında bütün bunların nasıl iç içe geçen mücadeleler olduğunu görmemiz açısından. Bunun dışında mültecilerle dayanışmaya yönelik pek çok pankart vardı. Yani yükselen şiddet, yükselen savaş hali ve kadınların mücadelesi zaten çok iç içe geçiyor. Ve Türkiye'de de bu böyle ve bugün bir yazı gördüm. Kadınlar Türkiye'nin ana muhalefeti diye. Yazının ayrıntısını okuyamadım. Sadece başlığını görebildim. O bana şeyi hatırlattı. Yine bu Kosova'dan örnek vereceğim. Böyle çatışmanın en yüksek olduğu dönemde bir şehirde, adını şu an hatırlamıyorum maalesef ama araştırma PDF olarak var web sitemizde, bakabilir ilgilenen kişiler. Katliam gerçekleşeceğinden korktukları bir kasaba var ve oraya kimsenin ulaşmasına izin vermiyorlar. Dolayısıyla katliam olmasa bile çocukların ve kadınların ekmeksizlikten, yemeksizlikten, açlıktan öleceğini düşünüyor kadınlar. Ve 8 Mart'ın hemen ertesinde çok büyük bir yürüyüşü örgütlüyorlar. Ellerinde ekmeklerle sokağa çıkıp katliam durdurma çağrısı ve uluslararası kamuoyuna aslında bir çağrı yapıyorlar. Ve o zaman deniyor ki yani bu süreçte hiç kimse sokağa çıkamıyor, siyasi bir talep yükseltemiyor ve bunu yapan kadınlar ve barış talebiyle. Bu bana gerçekten hani dünkü 8 Mart'ında düşündürdükleri, bunun dışında da yani hem feminist hareketin, hem LGBT hareketinin, hem Kürt kadın hareketinin güçlülüğünü ve bütün bu çatışma dönemlerine rağmen ne kadar yüksek bir ses çıkarabildiğini hatırlatan ve bunun aslında belki başka örneklerde de çok paralel olduğunu düşündürten bir şey oldu.
Evet, bu benim de dün gözlemlediğim bir şey oldu. Yani ne kadar barışa odaklı, mültecilerle dayanışmaya odaklı, yani bir dayanışma gördük gerçekten dün 8 Mart'ta. Buna tabii yani kadınların barış içerisindeki rolüne dair konuşulduğu zaman ister istemez bir işte ya zaten kadınlar daha barışçıl, işte dünyayı kadınlar yönetse savaşlar çıkmazdı gibi bazı bir özcü yorumlarla da karşılaşılabiliyor. Ama ben o yüzden her zaman feminist bir barış ne demek diye düşünmeyi faydalı buluyorum. Buna dair benim de çok net bir cevabım yok. Bunu da bana bir arkadaşım sormuştu. Hatta LSE'de bir duvar var işte feminist barış ne demek diye ve herkes pozitifte bir şeyler yazmış ve yani böyle onlarca farklı tanımlar var. Herkes için başka bir şey ifade ediyormuş aslında. Benim de buna bir cevabım yok ama böyle bir soruyla bitirelim istedim. Buna dair yani sizce feminist bir barış ne anlama geliyor? Bunu da belki bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşırsınız. Teşekkür ediyorum Nisan. Çok güzel bir sohbet oldu 8 Mart'ın ertesinde.
Ben de çok teşekkür ederim Gülay. Bence de çok keyifli, heyecanlı bir sohbet oldu.
Bir dahaki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hakkımızda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Demos'tan Sesler'e üye olmayı, puan vermeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmayı unutmayın.